Evet, değerli kardeşler, tekrar hoş geldiniz. Geçen hafta Matta 14'ten, bugün ise eski antlaşmadan size konuşmak istiyorum. Anımsarsanız, yeri geldiğinde her zaman Rabbin sözünün yaşam içerisinde ne kadar önemli ve gerekli olduğunu vurgulamışımdır. Ve onun gerekliliğini, önemini hep öne çıkarmaya çalışmışımdır. Ve kutsal kitaba baktığımız zaman, bunu neden yapıyorum? Çünkü kutsal kitaba baktığımız zaman gerçekten Rabbin sözünün ne kadar hayatımız için, Rab'de yeniden doğuşa sahip olan canlılar için ne kadar gerekli ve önemli olduğunu gösteren, açıklayan birçok ayetler var kutsal kitapta. Ama kutsal sözün gerekliliğini, kutsal sözün hayat için ne kadar önemli olduğunu vurgulayan bir mezmur var. En büyük mezmur, en uzun mezmur. 119, 119. Değil mi? 119. mezmur sevgili kardeşler. 119. mezmura baktığımız zaman sözün ne kadar önemli ve gerekli olduğuna çok önemli bir şekilde vurgu yapar. O nedenle bugüne kadar yüzyıllar boyunca birçok imanlıya, ben de dahil, birçok imanlıya bereket olmuş ve bereket olmaya da bütün gücüyle gerçekten devam ediyor bu 119. mezmur. Onun için bugün size bu 119. mezmurdan bir ayet okumak istiyorum. Çok iyi bilinen bir ayet, bildiğiniz bir ayet. Yeri geldiğinde ben burada sık sık kullandığım bir ayet. Ezbere bilmenizi istediğim bir ayet aslında. Mezmur 119, ayet 105. Değil mi? Ne kadar güzel. Diyor ki, Hatice kardeşinin okuduğu gibi, sözün adımlarım için çıra, yolum için ışıktır. Şimdi, evet, Rab hayatımızda çalışıyor değil mi? Evet, çalışıyor. Peki, aynı zamanda da sözü aracılığıyla bizleri aydınlatıyor mu? Evet. Bizlere yol gösteriyor mu? Evet. Bizlere rehberlik ediyor mu? Evet. Ama sözün bu önemli özelliği benim hayatımda gerçekleşebilmesi için benim de üzerime düşen, yani bana da düşen bir sorumluluk var. Yani söz kendi üzerine düşeni yapıyor. Bana yol gösteriyor. Bana ışık oluyor hayatımda yürürken. Bana rehberlik ediyor. Ama bu söz bu şekilde hayatımda varlığını gösterebilmesi için de benim bir sorumluluğum var. Ya da sorumluluklarım var sevgili kardeşler. Aslında bu sorumluluklar üzerinde bugün durmak istiyorum bu ayeti kullanaraktan sevgili kardeşler. Onun için önemli bir şekilde bu ayeti kullanarak bu sorumluluklarımızın neler olduğunu size net bir şekilde sizin önünüze bunu koymak istiyorum. Şimdi diyebilir miyiz ki bu içinde yaşadığımız çarpık düzen içerisinde, bu yeryüzünde, bu bozuk dünyada zaferli bir hayat yaşamanın sırrı nerede? Yani gelebilecek saldırılara karşı göğüs gerebilmek için, sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmek için, gelişip büyüyebilmek için, Bunun sırrı nerede sevgili kardeşler? Rabbin sözünde değil mi? Çünkü Rabbin sözü bugün elimizde. 2000 yıldan beri elimizde değil mi aşağı yukarı? Ve ne yapıyor Rabbin sözü? Hiç değişmemiş bir şekilde varlığını sürdürüyor. Ama bir şey yapıyor. Değiştiriyor hamdolsun. Rabbin sözü değişmiyor ama tüm gücüyle kurtulmamış canların kurtuluşunu sağlıyor. Kurtulmuş canların da ruhsal kapsamda gelişip büyümesine katkı sağlıyor değerli kardeşler. O zaman şunu diyebiliriz. Eğer kişi Rabbin sözüyle hangi oranda yakınsa, yani Rabbin sözüne hangi oranda kişi yakınsa, hangi oranda Rabbin sözüyle iç içe ise, o kişinin hayatında o oranda bir değişim söz konusu oluyor. Yani Rabbe o oranda yakınlaşmış oluyor. Yani Rabbin sözüne az önce söylediğim gibi yakınsak çünkü Rabbe yakınız değil mi? Çünkü Rabbin sözü Rabbin kendisi değil mi? Evet. Yuhanna'da ne okuyoruz ilk bölümde? Hatırlayın. Başlangıçta söz vardı diyor. Değil mi? Söz Tanrı'yla birlikteydi diyor. Ve sonra devam ediyor. Söz Tanrı'ydı. Tanrı'nın kendisiydi. Ve diyor ki o söz, yani Tanrı olan söz beden aldı. İsa Mesih'in kişiliğinde yeryüzüne geldi sevgili kardeşler. Onun için bizim hayatımıza biçim veren, bizim hayatımızı yontarak bizi olmamız gereken noktaya getiren gerçekten de kutsal ruh ve Tanrı sözü birlikte çalışmasının sonucu sevgili kardeşler. Onun isteği doğrultusunda hareket etmemizi sağlayan da değerli kardeşler, onu hoşnut edebilecek şekilde adımlarımızı atmamızı sağlayan da diyebilir miyiz Tanrı'nın sözü? Şimdi ben Tanrı'yı nasıl hoşnut edebilirim? Tanrı'nın sözünde eğer gelişmişsem, Rabbin sözüyle iç içe bir hayatım varsa, o zaman olmam gereken noktada olduğum için Rabbe yücelik getirmem o kadar zor olmayacak. Yani eğer Rabbin sözü etkinse benim hayatımda, Rabbe yücelik getirmem hiç de zor olmayacak sevgili kardeşler. Neden? Çünkü Rabbin sözü bana biçim veriyor. Çünkü Rabbin sözü beni biçimlendiriyor. Beni olmam gereken noktaya getiriyor. O zaman diyebilir miyiz? Söz bizlere biçim verdikçe, bizleri değiştirdikçe, Rabbin sözü bizleri yeniledikçe ve onun isteği doğrultusunda adım atabilecek noktada olabiliyoruz. Söz değiştirmezse bizi mümkün değil Rabbin isteği doğrultusunda yürümemiz. Bakın bunu net bir şekilde önünüze koymak istiyorum. O zaman diyebilir miyiz ki değişim ne aracılığıyla oluyor? Değişim söz aracılığıyla. Değerli kardeşler bakın ta başlangıçtan itibaren düşünün. Ben de 1979'da ilk okumaya başladığımda Rabbin sözünü, Rabbin sözü yüreğime girdi, yüreğimi aydınlattı ve ne kadar yanlış, ne kadar yamuk olduğumu gördüm. Ve bir süre sonra söz ve kutsal ruhun birlikte işleyişi sonucunda yeniden doğuşum gerçekleşti. Demek ki değişim, doğum Rabbin sözüyle gerçekleşiyor, doğru mu? Peki bu değişim gerçekleştikten sonraki süreç nasıl devam ediyor? Yine Rabbin sözünün değiştirmesiyle. Yani Rabbin sözüyle sen devam ettiğin sürece o Rabbin sözü seni hem besliyor, yani Beslerken senin büyümeni sağlıyor. Büyürken sen değişmiş oluyorsun, gelişmiş oluyorsun. Yani sadece seni başlangıçta değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda da sonrasında da senin gelişmeni, değişmeni ve büyümeni sağlıyor. O açıdan bunu özellikle söylemek istiyorum değerli kardeşler. Ta başlangıçta, yaratılışta Tanrı'nın konuştuğuna tanık oluyoruz. Doğru mu? Yaratılışın ilk bölümlerine baktığımız zaman Tanrı konuşuyor. Direkt konuşuyor. Diyor ki önce Tanrı ışık olsun dedi. Dedi mi? Söyledi. Işık olsun. Söz dünyamıza girdi. Ve ne oldu? Söz ışığı oluşturdu. Değiştiren ne? Söz. Tanrı'nın sözü girdi. Işığın oluşmasını sağladı. Sonra ne oluyor? İlginç olan, sevgili kardeşler, aynı söz, az önce söylediğim gibi, yüreklerimize girdiğinde, 1. Petrus mektubuna bakar mısınız lütfen? 1. Petrus mektubu, 1. bölüm, 1. Petrus mektubu, 1. bölüm, 23. ayet. 1. Petrus mektubu, 1. bölüm, 23. ayet. Ne diyor orada?
Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan, yani Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz.
Amin. Yeniden doğuşu sağlayan ne? Tanrı'nın sözü. E peki biz bugün yeniden doğmuş kişiler olaraktan nasıl büyüyoruz? Nasıl gelişiyoruz? Bitti. Bakın ne kadar güzel. Rabbin sözü bizim yeniden doğmamızı sağlıyor ama sonrasında da nasıl ki bir doğum gerçekleştiğinde anne ne yapıyor? Bebeğe süt veriyor değil mi? Süt vermek zorunda. Çocuğun fiziken, ruhen, zihinsel anlamda sağlıklı bir şekilde gelişip büyümesi için anne süt vermesi gerekiyor çocuğuna, bebeğine. Aynı şekilde. Bizler de ilerleyebilmek için, gelişebilmek için aynı şekilde Rabbin sözünden beslenmemiz, o sözden yememiz gerekiyor kesinlikle. Onun için diyebilirim ki yaşamlarımızın tek bir besin kaynağı var. Tanrı'nın sözü. Tanrı'nın sözü. Ben başka kitap tanımıyorum. Yüreği harekete geçirerek değişimini sağlayan ben başka bir kitap tanımıyorum. Değerli kardeşler. Tanrı'nın sözü olmasaydı eğer bugün hayatta olmam da mümkün olamazdı. Ya diyeceksin ki nereden çıktı? Şimdi ruhsal yaşam için anlıyorum da ruhsal hayat için Tanrı'nın sözü şart benim gelişip büyümem için. Ama Tanrı'nın sözü yoksa senin ruhsal hayatın belki ölür. Ama senin fiziksel hayatında ne bir alakası var? Aslında var. Nasıl var? Şöyle var. Rab eğer konuşmasaydı ışık olur muydu? E demek ki Rabbin sözüne ihtiyaç var. E ışık olmasaydı bitkiler olur muydu? Bu kadar basit. Demek ki bitkilerin oluşumunu sağlayan ne? Işık. Bak eğer Tanrı, hep söylüyorum ya, eğer Tanrı ışığı yaratmamış olsaydı o zaman bitkiler varlığını nasıl sürdürecekti? Mümkün değil. O zaman diyebiliriz ki evet, Tanrı'nın sözü olmasaydı ben bedensel olarak da benim hayatta olmam imkansız bir hale gelmiş olurdu sevgili kardeşler. Bakın Rabbin sözüne baktığımız zaman örneğin ne yaptınız? Ceket giymek zorunda kaldı Ayşe ya da sen Hatice. Neden ceket giymek zorunda kaldınız? Çünkü üşüdünüz. O ceketin amacı ne? Sizi sıcak tutmak. Atkı takıyoruz. Atkının amacı ne? Benim hani eşim mesela yürüyüş yaparken atkıyla sarıyor, sarmalıyor. Neden? Rüzgar var çünkü yürüyüş yaparken. Rüzgardan korunmak için. Arabaya biniyoruz. Ama bir arabanın bir amacı var. Ne? Gitmemiz gereken yere bizi götürmek için. Sevgili kardeşim, bu Rabbin sözünün de bir amacı var. Yani Rabbin sözünün elimizde olmasını, nasıl ki ceket seni sıcak tutuyorsa, bunun da olmasının senin hayatında bir amacı var. Bu amaç ne olabilir? Diyebiliriz bir. Amin. Rabbin sözü önce yaşam sağlıyor. Rabbin sözü yaşam sağlıyor. Bak özelliği bu. İki, imanı geliştiriyor dedin. Çok doğru. İmanımızı geliştiriyor, daha güçlü bir duruma gelmemizi sağlıyor. Üç, bizi, çok şeyler diyebiliriz de ben aklıma gelenleri söylüyorum. Üç, bizi yeniliyor, bizi değiştiriyor, bizi tazeliyor. Şimdi, kendimi kötü hissettiğim dönemlerde, onun için bazen bu mezmurları çok seviyorum. Kendimi böyle duygusal bir burukluk içerisinde, böyle farklı bir duygu içerisinde hissettiğimde, Rabbin sözünü okuyorum. Rabbin sözü ne yapıyor? Beni teselli ediyor diyebilir miyiz? Rabbin sözünün teselli etme özelliği var. Demek ki kırık yürekleri, acımış yürekleri, ezilmiş yürekleri ayağa kalkmasını sağlıyor. Rabbin sözü yapıyor bunu değerli kardeşler. Rabbin sözü yapıyor. Ondan sonra ne yapıyor? Durumları, içinde bulunduğumuz durumları değiştiriyor Rabbin sözü. Çünkü içinde bulunduğumuz durumlara karşı nasıl davranacağımızı Rabbin sözü aracılığıyla öğreniyoruz değerli kardeşler. Demek ki durumları değiştiriyor. Denenmeler üzerine bazen deneniyoruz. Doğru mu? Sorun ve sıkıntılar içerisinden geçerken deneniyoruz. Ama o sıkıntı ve sorunlar üzerinde yengi kazanmamızı sağlayan ne? Yine Rabbin sözü. Yine Rabbin sözü değerli kardeşler. O zaman diyebiliriz ki evet, sorunlar üzerinde yengi kazanmamızı, zafer kazanmamızı sağlıyor. Aynı zamanda da var olan umudumuzu devamını sağlıyor. Umudumuzu tazeliyor sevgili kardeşler. Akıllarımızı temizliyor. Temizleme özelliği de var değil mi? Rabbin sözü temizliyor bizleri. Deterjan gibi bütün çirkin düşünce ve duygulardan bizi arıtıyor. Rabbin sözüne yöneldiğimiz zaman değerli kardeşler. Ama bir şey daha yapıyor. Gelecek konusunda bize güvence veriyor. Amin. Bugün ne okudun sen Hatice? 23. mezmurda okudun değil mi? Ben sana dedim ki son ayeti oku. Son ayet ne diyordu 23. mezmurda? Hep Rab ile birlikte olacağım diyordu. Rabbin evinde birlikte olacağım. Şimdi bu nedir? Beni teselli ediyor mu, etmiyor mu? O zaman diyebilir miyiz? Rabbin sözü beni aynı zamanda gelecek konusunda güvence veriyor. Yani beni teselli ediyor. Gelecek konusunda beni teselli ediyor, güvence vererek. Onun için açıkça söyledim. Söz olmasaydı yaşam mümkün olmazdı kesinlikle. Onun için Tanrı adamı Eyüp. Tanrı adamı Eyüp. Bakın Eyüp'ün hayatına baktığımız zaman biliyoruz neler yaşadığını. Ama bütün o sıkıntılar karşısında dik durmasını sağlayan tabii ki Rab Tanrı'ya olan imanıydı. Ama o ne diyor biliyor musunuz? Lütfen açmanızı istiyorum. Eyüp kitabı 23. bölüm. Eyüp kitabı 23. bölüm. Eyüp kitabı 23. bölüm. 12. ayet. Ne diyor?
Ağzınızdan çıkan buruklardan ayrılmadın. Günlük ekmeğimden çok ağzımdan çıkan sözlere değer verdim.
Amin. Bak ne kadar güzel söyle. Bak günlük ekmeğinden çok ağzından çıkan sözlere önem verdim. Eyüp ne diyor? Rab Tanrı'nın ağzından çıkan sözlere, yani var olan, elinde var olan diri söze Eyüp önem verdi. Onun söze önem vermiş olması onun bütün o sıkıntılar içerisindeyken ayakta dimdik durmasına katkı sağladı değerli kardeşler. Bakın, düşünün, genelde bir yere gidiyoruz, bilmediğimiz bir yer. Değil mi? Eşimle beraber mesela çok yollardayız bazen. Şimdi bir köye girdiğiniz zaman, değerli kardeşler, bir köye girdiğiniz zaman köyün girişinde ne var? Harita var değil mi? O haritaya baktığınız zaman o haritada neler var? Ayrıntılı bir şekilde o köye ait sokaklar. Şu sokak burada, bu sokak şurada diye. Doğru mu? Ve o harita ne yapıyor bize? Rehberlik ediyor. Yani şimdi daha önce şimdi navigasyon var. Navigasyona adresi veriyoruz. Üst navigasyon bizi gideceğimiz yere götürüyor. Ama eskiden navigasyon yoktu. O haritayı biz kullanıyorduk. Hanım haritayı kullanmayı çok güzel seviyor. Ve iyi de kullanıyordu. Ama köye girdiğimizde detayları görebilmek için o harita, köyün haritası bizi gideceğimiz yere gitmemizi sağlıyordu. Değerli kardeşler. Şimdi Tanrı'nın sözü de aslında aynı şeyi yapıyor. Bize rehberlik ediyor. Hangi konuda rehberlik ediyor? Yaşam ile ilgili. Hangi yöne gitme konusunda, ne yapmamız konusunda, nasıl yapmamız konusunda, ne zaman yapmamız konusunda Rabbin sözü o harita gibi bize öncülük ediyor, bize rehberlik ediyor, bize yol gösteriyor sevgili kardeşler. Demek ki Allah'ın sözü bize neden verildi? Rehberlik etmek için. Bize yol göstermesi için. Bilmiyorum, bir yol gösterici olarak kullanıyor musunuz Rabbin sözünü? Bakın, hayatınızda, ruhsal hayata gelişmenin sırrı burada. Ama nereye gitmeniz konusunda, nasıl yapmanız konusunda yine anlatım yine bu Tanrı sözünde sevgili kardeşler. Sizden rica ediyorum. Rabbin sözünü bu şekilde görün. Hayatınızın koparılıp atılamaz bir haritası, rehberi. Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Ve niçin yaratıldın? Yaşamdaki amacın ne? Bütün bunları açıklayan kutsal söz. Niçin varız? Neden İsa'nın gelmesi gerekiyordu? Yani bütün bunlara açıklık getiren Tanrı'nın sözü. Geleceğinle ilgili bir şey de bilmek istiyorsan, bakın, bugün dünyamızda birçokları ne diyorlar? Astronomi diyoruz değil mi? Astronomi, yıldız bilimi. Millet burçlara bakıyorlar. Gazetelerdeki burçları okuyorlar geleceğini öğrenmek için. Ya da fal kapatıyorlar. Geleceği öğrenmek için. Bakın, geleceğini öğrenmek mi istiyorsun? Tanrı'nın sözüne yakın olacaksın. Geleceğine yönelik bütün açıklamalar kutsal söz aracılığıyla senin önüne konuyor değerli kardeşler. Onun için şeytan üzerinde zafer elde edebilmenin ön koşulu Rabbin sözüne sımsıkı sarılmaktan geçiyor. Çünkü Rabbin sözü bana söylüyor. Nasıl zafer elde edebilirim? Yanılmıyorsam Yakup herhalde, Yakup'ta değil mi? Ne diyor? Rabbe yakın olun, o size yakın olacak. Değil mi? Şeytandan uzak durun, o da sizden uzaklaşacak. Ha? Yok, Ha, iyi, uyumuyorsunuz, güzel. Rabbe yaklaşın, o da size yaklaşacak. Değerli kardeşler, Rabbin sözüne sımsıkı sarılmak gerekiyor. Nasıl ki tüm yaratılanlara bakıp bir yaratıcının olduğunu söylüyoruz değil mi? Yaratılmış olanlara baktığımızda ya da doğaya baktığımızda, doğadaki o güzelliği gördüğümüzde ya bunun arkasında bir yaratıcı var diyebiliyoruz. Doğru mu? Yaratıcı olduğunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Aynı şekilde kutsal kitap da Tanrı'nın bizlere yönelik gerçeklerini anlama konusunda. Tanrı'nın bize ne söylediğini anlama konusunda bize rehberlik ediyor. Demek ki bu gerçekler, hangi gerçekler? Tanrı'nın sözü de yer alan bütün bu gerçekler öylesine etkindir ki ne yapıyor kişiyi? Özgür olmasını, özgürlüğe kavuşturuyor. Yuhanna 8.32'de ne diyor? Siz gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacaktır. Bakın değerli kardeşler, bizler başka başka şeylerin kölesi değil miydik? Rab'be gelmezden önce başka başka şeylerin kölesiydik. Doğru mu Enver? Birçok tutkularımızın kölesiydik. Birçok şeylerin kölesiydik değerli kardeşler. Ama Rabbin sözü aracılığıyla ne yaptık? İman ettik. Ve iman aracılığıyla günahın tutsaklığından, köleliğinden kurtulduk değerli kardeşler. Ve kurtulmuş olan Recep de yapması gereken bu sözün ışığında yürüyüşüne devam etmesi gerekiyor. Eğer ben Rabbin sözü aracılığıyla özgürlüğe kavuştuysam, özgür edildiysem, aynı özgürlük içerisinde yola devam edebilmem için yine Rabbin sözüne, onun rehberliğine ihtiyacım var değerli kardeşler. Onun için bakın yaratılışa. Yaratılışta Tanrı ne yaptı? Adem'le Havva'ya konuştu değil mi? Örneğin dedi ki, iyilik ve kötülüğü bilme ağacından yemeyeceksin. Doğru mu? Başlangıçta görürüz ki Tanrı Adem'e, Havva'ya çok açık bir şekilde talimatlar verdi, konuştu. Sözlü talimatlar verdi, konuştu. İsrail halkına ne verdi? Yine onların nasıl yaşaması gerektiği konusunda, ne yapmaları konusunda 10 emir verdi. Değil mi? İsrail halkına da 10 buyruk aracılığıyla konuştu. En sonunda ne yaptı Tanrı? Söz olan Rab İsa Mesih aracılığıyla bize gerçekleri bildirmiş oldu. İsa Mesih aracılığıyla sevgili kardeşler. Onun için İbraniler mektubunda bunu net bir şekilde görebiliyoruz. İbraniler mektubu 1. bölümde İbraniler 1 ayet 1 ve 2. İbraniler 1 ayet 1 ve 2. Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi diyor. Doğru mu Hatice? Sonra bu son çağda da
her şeye mirasçı kıldığı ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi oğluyla bize seslenmiştir.
Amin. En son nasıl sesleniyor? Söz olan, diri söz olan oğul aracılığıyla bize seslenmiştir. Demek ki peygamberler yalnızca tanrısal sözün iletilmesini kullanılan birer kanaldılar. Peygamberler. Birer kanal olarak kullanıldılar. Tanrı sözü iletilmesi için. Ama Rab İsa Mesih'in kendisi ise Tanrı'nın tüm insanlara son seslenişiydi. Bakın bu gerçeğin altını önemli çiziyor. Demek ki Tanrı seni amaçsızca yaratmadı değerli kardeşler. Yani seni amaçsızca yaratıp ne halin varsa gör, başının çaresine bak diyerek bir tarafa attı mı Tanrı? Hayır, atmadı değerli kardeşler. Diri olan sözünü bize verdi. Bakın bizi kurtardı, yeniden doğmamızı sağladı ama bizi kurtardıktan sonra bir tarafa bırakmadı. Dedi ki sözümü de size emanet ediyorum. Bu söz size içinde bulunduğunuz bu yeryüzünde nasıl yaşamanız konusunda, ne yapmanız konusunda rehberlik edecektir. Yol gösterici olarak size öncülük edecektir. İşte o yüzden 119. mezmurun 105. ayetinde sözün adımlarım için çıra, yolum için ışıktır diye vurgulamasının nedeni bu değerli kardeşler. İşte bu nedenden dolayı Eyüp günlük ekmeğimden çok ağzından çıkan sözlere önem verdim ifadesini net bir şekilde kullanabilmiştir sevgili kardeşler. Onun için Tanrı'nın sözünde de vurguladığı gibi Allah'ın sözü, Tanrı'nın sözü sadece besleyici bir süt değil. Değil mi? Tanrı'nın sözü süte benzetiliyor, doğru mu? Ama sadece Tanrı'nın sözü sadece bir süt ya da ekmek, yemek olmadığına tanık oluyoruz. Aynı zamanda da Allah'ın sözü neye benzetiliyor? Ateşe benzetiliyor. 23. bölüm, Yeremya 23. bölümde 29. ayet. Yanılmıyorsam 29. 23-29'da ne diyor? Yeremya 23 ayet 29. Ne diyor orada? Sözün 29. Ateş olduğunu ve bir de balyoz olduğunu söylüyor. Balyoz olduğunu ifade ediyor. Okuyabilecek misin Hatice?
Benim sözüm ateş gibi değil mi? Kayaları paramparça eden balyoz gibi değil mi?
Bak görebiliyor musunuz? Bu çok önemli. Söz ateş mi? Ateşin amacı ne? Önce eritiyor. Değil mi? Önce eritiyor, yakıyor, eritiyor. Eriyince içindeki eriğin içerisindeki o yabancı maddelerin Neumann Schwanzig. Dryen Schwanzig, Jeremia, Dryen Schwanzig, Neumann Schwanzig. Dryen Schwanzig, Neumann Schwanzig. Demek ki ateş arıtma özelliğine sahip. Demek ki Allah'ın sözü arıtıyor bizleri. Ama ne diyor? Balyoz. Balyoz ne? Hemo. Parçalıyor. Parçalanmak ne demek? Bir şeyi parçaladığın zaman açığa çıkması demek. Demek ki Rab bizi parçalayarak içimizdeki o yabancı maddelerin, yanlışlıkların, çirkinliklerin açığa çıkmasını sağlıyor. Aynı zamanda Rabbin sözü ışığa benzetiliyor. Işık nedir? Yanlışları görebilmemizi sağlıyor değerli kardeşler. İki ağızlı kılıca benzetiliyor. İki ağızlı kılıca benzetiliyor Rabbin sözü. İbraniler bölümü 4. bölümde. 12. ayette değil mi? İki ağızlı kılıç gibidir diyor Tanrı sözü. Yüreğin derinliklerine indiğini ifade ediyor. Demek ki Rabbin sözü ateş arıtıyor. Rabbin sözü balyoz parçalıyor, açığa çıkmasını sağlıyor. Rabbin sözü ışık önümüzü görmemizi sağlıyor. Rabbin sözü aynı zamanda ne okuduk? Kılıç yani yüreğin derinliklerine İniyor, iki ağızlı kılıç diyor ya İbraniler 4. bölümde. İki ağızlı kılıç derinlere iniyor ve en derin noktadaki ne varsa bizi rahatsız eden her şeyi ortaya çıkmasına sağlıyor sevgili kardeşler. Sözün bu özelliklerini eğer sen yaşamında tecrübe etmek istiyorsan, eğer evet bu sözün senin hayatında bu şekilde etkin olmasını eğer istiyorsan o zaman senin kutsal kitapla iç içe bir ilişkin olması lazım. Rabbin sözüne yakın bir ilişkin olması gerekiyor sevgili kardeşim. Kesinlikle. Demek ki altı önemli çizilmesi gereken gerçek şu. Kutsal kitap kitaplığımızı süslemek için verilen bir kitap değil. elimizde olmuş olması için verilmiş olan bir kitap değil sevgili kardeşler. Bunu açıkça ifade etmek istiyorum. Eğer öyle olmuş olsaydı, yani mışçasına kitaplığımızda olsun ya bu da olsun diye verilmiş olsaydı, o zaman biz nasıl değişirdik? Değişmek mümkün olabilir miydi? Mümkün olmazdı kesinlikle değerli kardeşler. İnsanın değişmesi mümkün olmazdı. Onun için değişebilmek için yemek gerekiyor. Önce okuyorsun, yiyorsun, çiğniyorsun, özümlüyorsun. Bir değer elde ediyorsun. Elde ettiğin değeri de hayata sokuyorsun. Ve hayat bu şekilde devam ediyor sevgili kardeşler. Onun için açık bir şekilde söylemem gerekirse, düşünün ki bir masa dolusu sevdiğiniz yemekler donatılmış bir şekilde. Gidiyorsunuz, o masaya oturuyorsunuz, sevdiğiniz yemeklerle donatılmış masaya oturuyorsunuz. O masada oturmuş olmak sizin o yemeklerden yararlanmanızı sağlar mı? Hayır. Peki o yemeklerden yararlanmak istiyorsan ne yapmak gerekiyor? Yemek gerekiyor. Rabbin sözü de koltuk altına taşınan, yastık altına konan bir kitap değil. Her gün okunması gereken bir kitap. Her gün yenmesi gereken bir kitap. Öğrendiklerini üzerinde derin derin düşünmen gereken bir kitap değerli kardeşler. Onun için özellikle vurgulamak istiyorum. Tanrı'nın sözü, Tanrı'nın sözü, Tanrı'nın sözü. Değişmek mi istiyorsun? Bu söze yakın olman gerekiyor değerli kardeşler. Şimdi bakın, önceliği Tanrı sözüne verdiğimizde bizde de değişim yerini almış oluyor. Değişim gerçekleşmiş oluyor önceliği Rabbin sözüne verdiğimiz zaman. Onun için haberci Pavlos çok açık bir şekilde Timoteos'a yazdığı mektupta bakın ne diyor sevgili kardeşler. Lütfen 2. Timoteos mektubu 2. bölüm 2. Timoteos mektubu 2. bölüm 15. ayet 2. Timoteos mektubu 2. bölüm 15. ayet. Ne diyor Hatice?
Kendini Tanrı'ya makbul kendini Tanrı'ya makbul gerçeğin bildirisini doğru kullanan alnı ak bir işçi olarak sunmaya gayret et.
Bakın, ilginç değil mi? Gerçeğin bildirisi nedir? Allah'ın sözü değil mi? Timoteos'a diyor ki Pavlos, Tanrı esinlemesiyle doğru kullanan bu sözü, işittiğin bu sözü, bu bildiriyi doğru kullanan alnı ak bir işçi olarak sunmaya gayret et. Amacımız ne? Hedefimiz ne? Bu Rabbin sözünü bizi değiştiren ve değiştirmeye devam eden bu Tanrı sözünü doğru bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Doğru mu? Saptırarak değil. Özünde kalarak. Ve harika bir şekilde eski antlaşmada da Tanrı Yeşu'ya harika bir şekilde konuşuyor. Yeşu. Yeşu kimdi? Musa'nın öğrencisi değil mi? Musa'nın öğrencisi. Tanrı bakın ne diyor Yeşu'ya? Birinci bölüm açar mısınız? Yeşu 1. Yeşu 1. Ayet 7 ve 8. Yeşu 1. Ayet 7 ve 8. Yeşu 1. Ayet 7 ve 8. Buyur.
Yeter ki güçlü ve yürekli olun. Kul ol. Kulum Musa'nın sana buyurduğu kutsal yasanın tümünü yerine getirmeye dikkat et.
Bak bu çok önemli. Altını lütfen çizin. Bakın okumaya dikkat et demiyor. Yerine getirmekten söz ediyor. Dikkat edin. Okumak yeterli değil. Yemek de yeterli değil. Bakın sindirmek de yeterli değil. Sindirdikten sonra elde ettiğin değeri hayata sokman gerekiyor. Hayata soktukça sende bir değişim söz konusu. Onu sokmazsan hayatına elde ettiğin değeri senin değişmen, senin gelişmen, senin Rab'de kök salman mümkün değil değerli kardeşim. Yasanın tümünü yerine getirmeye dikkat et. Sonra ne diyor?
Her yerde başarılı olmak için bu yasadan ayrılma.
Amin. Bak, bak. Ne için? Başarılı olmak için. Başarılı olmanın sırrı ne Enver? Yasa nedir? Allah'ın sözü değil mi? Yani yasadan ayrılma. Yani Rabbin sözüne yakın yürü. Rabbin sözüne yakın yürü. Sonra ne diyor? Ya, evet.
Yasa kitabında yazılanları dilinden düşürme. Tümünü özenle yerine getirmek için gece gündüz onu düşün. O zaman başarılı olacak ve amacına ulaşacaksın.
Amin. Bakın gece gündüz onu düşünmek ne demek? Aslında her zaman söylüyorum. Geviş getirmek. Yani işittiğin Tanrı sözü üzerinde düşünmek demek... Allah'ın sözü üzerinde geviş getirmek demek. Sen geviş getirdikçe elde ettiğin o güzel kazanımı uygulamaya soktukça değişim sende yerini alıyor değerli kardeşler. Evet, başarılı olmanın sırrı ne? Rabbin sözünü yemek, evet okumak, yemek, çiğnemek, özümlemek ve özümlediğini o özümledikten sonra elde ettiğin değeri hayatına sokmak. Demek ki uygulamak gerekiyor. Bunu yapabilmek için bu söz senin hayatında başarılı olmanı sağlayabilmesi için üç neden var. Recep'e düşen, robot olmadığımız için. Bizlere düşen üç nokta var. Bunun tabii üçünü açıklamak birazcık uzun sürebilir. Ama bir tanesini açıklayıp noktalayacağım. Diğer ikiyi de haftaya devam ederiz. Üç nokta görüyorum. Bunlardan bir tanesi Rabbin sözünün yetkisini kabul etmemiz gerekiyor. Ne anlıyoruz bundan? Rabbin sözünün yetkisini kabul etmemiz gerekiyor. Yani Rabbin sözü benim üzerimde yetki sahibi olması lazım. Rabbin sözü benim üzerimde yetki sahibi olması lazım. Ama onun benim üzerimde yetki sahibi olduğunu sen de kabul etmen gerekiyor. Yani demen lazım ki evet, Rabbin sözünün yetkisi var benim üzerimde. Tamam, yetki sahibi. Şimdi bir iş yerinde bir yönetici, değil mi? Bölüm amiri yetki sahibi değil mi? İstediği komutu verebilir elemanlarına. Hayat için yetki sahibi olan bizim yöneticimiz bu aslında. Demek ki o zaman bunun sana ne söylüyorsa, bu sana ne söylüyorsa buna boyun eğmen gerekiyor. Yani bunun senin üzerinde yetki sahibi olduğunu önce kabul etmen gerekiyor ki bu söz senin hayatında etkisini, gücünü gösterebilsin. Bunu sen kabul etmezsen, yani sözde kabul eder, geçer anlamda kabul etmezsen, bu söz seni yontmayacak, seni adam etmeyecek, kusura bakmayın sevgili kardeşler. Ben de dahil. Rabbin istemi benim hayatımda kesinlikle gerçekleşmeyecektir. Eğer bu söz benim hayatımda yetki sahibi değilse. Yani şunu diyebilir miyiz? Evet, söz yaşamımın bir ilkesi olması lazım. Yaşam ilkem. Benim yaşamıma yön veren bu olması lazım. Yaşamıma anlam katan bu olması lazım. Yaşamıma tat katan bu olması lazım. Yaşamımın her alanında bu olması lazım. Sevgili kardeşler. Yani yaşamımın her alanında bana ışık bu olması lazım. Bana ışık bu tutması lazım değerli kardeşler. Nasıl bir kültürden gelmiş olman? Bakın bu çok önemli. Nasıl bir kültürden gelmiş olman ya da nasıl bir geleneğe bağlı olmam kutsal kitap çizgisinde kalmama, o yönde kutsal kitap ışığında hareket etmeme engel olmaması lazım. Örneğin kültürel bazı bizim de zayıflıklarımız var. Yani ben Rabbin çocuğuyum ama kültürel bazı nedenlerden dolayı maalesef öncelik sırasını karıştırabiliyorum. Ben çok örnekleri gördüm. Yani bunu bir Alman yapar mı? Yapmaz diye düşünüyorum. Bu kadar uzun yıldır yaşıyorum bu Almanya'da, ben bunu görmedim. Ama bizim kültürde şu var. Adam pazar günü telefon açıyor. Hatice'ye telefon açıyor. Diyor ki Hatice abla, Hatice teyze neyse, biz bugün size geliyoruz. Şimdi bizim kültürde bu var. Misafir başımızın tacı değil mi? Güzel bir gelenek, güzel bir kültürü bir parçası. Bu çok önemli. Ama diyor ki pazar, benim kilisem var. Hatice diyor ki buyur gel kardeşim. Ne yapıyor? Kiliseye nasıl olsa haftaya giderim diyor. Ama şunu diyebilir. Sevgili kardeşim biliyorsun benim her pazar öğleden sonra saat 3'te kilisem var. 5'ten sonra seni bekliyorum. Seni 5'ten sonra bekliyorum. Ya da eğer bir sakıncası yoksa önümüzdeki hafta cumartesi günü seni bekliyorum. Buyur gel, başımın üzerinde yerim var. Doğru mu? Doğru mu? Kesinlikle ve kesinlikle. Kesinlikle kutsal kitap çizgisinde kalmama, kutsal kitap ışığında hareket etmeme engel olmaması gerekiyor değerli kardeşler. Onun için olayları değerlendirirken, olayları yorumlarken ölçü ne olacak? Ölçü ne olması lazım? Bu. Amin diyelim mi? Rabbin sözü ölçümüz olması gerekiyor. Örneğin diyoruz ki bu doğrudur. Evet. Bu doğrudur. Ama kime göre doğru? Bu Recep'e göre doğrudur. Peki ben bir şeye bu doğrudur derken şunu düşünüyor muyum? Ya bu bana göre doğru da kutsal kitaba göre doğru mu? Ölçümüz bu değil mi bizim? Evet. Ölçümüz buysa o zaman ben bunu sormam lazım. Ya doğru ama Recep'e göre doğru olabilir. Ama Rabbin sözüne göre hayır. Değerli kardeşler. Ben kesinlikle bu söz ışığında adımlarımı atmam gerekiyor. Eğer güvendiğimi söylüyorsam. Eğer ben diyorsam ki evet bu söz benim üzerimde yetkisi var. İstediğini söyleyebilir. Değerli kardeşler, söylesin. Sen bunu yapmadıktan sonra bunun sana nokta kadar faydası yok. Ve seni asla değiştirmeyecektir. Bu kadar açık, bu kadar net altını çizmek istiyorum. Onun için belki şöyle diyebiliriz. Hikmetli Süleyman. Hikmetli Süleyman. Bakın ne diyor. 30. bölümde. Hikmetli Süleyman. Süleyman'ın özdeyişleri nedir? Sprüche. Değil mi? Sprüche. Süleyman'ın özdeyişleri ya da Süleyman'ın meselleri eski dilde. 30. bölüm 5. ayet. Tanrı'nın her sözü ne diyor? Güvenilirdir. Amin. Tanrı'nın sözü güvenilir mi? Evet, güvenilir. O zaman diyebilir miyiz? Onun benim üzerimde yetkisi var tabii ki. Çünkü güvenilir bir söz. Ondan sonra ne diyor? Hatice?
O kendisine sığınan herkese kalkandır.
Amin. Ama o sana kalkan olabilmesi için Tanrı'nın sözü, senin hayatında kalkan olabilmesi için ne gerekiyor? Tanrı'nın sözünün güvenilir olduğunu kabul etmen gerekiyor. Doğru mu? Değerli kardeşler. Demek ki Tanrı'nın sözünün güvenilir oluşu şunu ifade ediyor diyebilir miyiz? Evet, Tanrı sözünün güvenilir oluşu sözün yanılmazlığını ifade ediyor. Yani söz yanılmıyor. Söz yanılmaz çünkü güvenilir. Hamdolsun. Söz yanlış bir şey söylemez. Çünkü söz güvenilir. Söz yanılmaz. Tanrı hata yapıyor mu? Yapmaz. E peki Tanrı'nın sözü yanlış bir şey söyler mi? Söylemez. O zaman diyebilir miyiz? Tanrı sözü, Tanrı nasıl hata yapmıyorsa onun sözü de hiçbir şekilde bize yanlış bir şey söylemez. Değerli kardeşler. Söze sığındıkça, söze uygun bir şekilde yaşadıkça, uygun bir şekilde söze uygun bir şekilde adımlarını attıkça söz de sana kalkan olmaya, seni korumaya devam edecek. Amin. Sen sözün ışığında adımlarını attığın zaman söz de sana kalkan olmaya enver devam edecek. Sevgili Hatice, sevgili Ayşe. Bu kadar açık, bu kadar net. Onun için kutsal kitapta çok iyi bilinen bir ayet var değerli kardeşler. Onu söylemek istiyorum. 2. Timoteos 3. bölümde ne diyor 16. ayette? Tüm kutsal yazılar Tanrı'dan kaynaklanmıştır diyor. 2. Timoteos, Svayte Timoteos, Brief, Capital Drive, Vers 60. 2. Timoteos 3.16 Dry 60. Ne diyor? Kutsal yazıların tümü Tanrı esini. Sonra Tanrı esinidir. Öğretmek, azarlamak, yola getirmek, eğitmek için yararlıdır diyor. E o zaman eğitiyorsa, öğretiyorsa, yola getiriyorsa, azarlayıp benim olmam gereken noktaya beni getirmeye çalışıyorsa, o zaman değerli kardeşler, benim yapmam gereken nedir? Bu söze başvurmam gerekiyor. Bu kadar açık, bu kadar net. Onun için aldığımız kararlar öncesi, eğer bir karar, son söz bunu söylemek istiyorum, eğer bir karar alıyorsak, eğer bir konuda bir adım atmak istiyorsak, adım atmadan önce, bir karar almadan önce Tanrı bu konuda ne diyor diye ne yapmamız gerekiyor? Kutsal kitaba sormamız gerekiyor. Acaba Tanrı bu konuda ne diyor? Soruyor muyuz? Bir şeye adım atmadan önce Tanrı'ya soruyor muyuz? Ya Rab sen bu konuda ne diyorsun? Eğer kutsal söz senin yaşam ilkense, eğer senin üzerinde yetki sahibi olduğunu söylüyorsan ona boyun eğmen gerekiyor. Rab aramızda söz aracılığıyla, ruh aracılığıyla. Bilmiyorum, sözü sevdiğinizi biliyorum. Söze hayran kaldığınızı da biliyorum. Ama sözü okuma konusunda, söz ile olan ilişkiniz hangi noktada ben bilmiyorum ama Rab aramızda. Rab bizi yenilemek, tazelemek, değiştirmek istiyor yine bu söz aracılığıyla. Rab soruyor. Recep, Hatice, Ayşe, Enver, değişmek istiyor musunuz?